Ankara muhabirimiz Yıldız Yazıcıoğlu ile birlikteyiz. Ve Yıldız, sen aşağı yukarı bütün gece boyunca sonuçların başa baş gittiği en sıcak yer olan Ankara'da CHP'nin, AKP'nin il koordinasyon merkezlerinde bulundun. Başbakanın balkon konuşmasını izledin. Gerçekten Ankara'da her şey başa baş gitti son dakikaya kadar. Mansur Yavaş önce kendi zaferini ilan etti. Ardından Melih Gökçek geldi. Hayır dedi, erken açıklamaydı. Biz kazandık, öndeyiz dedi. Ve hala şu saat itibarıyla oyların %99,5'unun sayıldığı biliniyor Ankara'da. Hala 60 kadar sandık bekleniyor. Sonucun ne olacağını tam kestiremiyoruz. Belki itiraz yolları, itiraz mekanizmaları bu saatten sonra çalışacak. Öncelikle ben Ankara'daki durumu değerlendirmeni istiyorum. Belediye başkanlığı seçimlerini Yıldız.
Tabii Türkiye ile birlikte son 24 saattir yaklaşık olarak ben de şahsen seçim heyecanını yaşadım. Kendim de oy kullandığım andan itibaren Ankara'daki tüm seçim noktalarının çoğunda bizzat bulundum ya da gözlemleme şansım oldu senin de ifade ettiğin üzere. Ankara'daki seçim sonuçları mevzuat açısından baktığımızda İl Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu itiraz mekanizmalarıyla ancak seçimi kazanacak görünüyor. Belediye başkanının kim olduğunu ilan etmek için Türkiye genelinde birkaç günü beklemek gerekecek Ankara için. Çünkü öncelikle CHP'nin ve AK Parti'nin kendisinin oy oranının fazla olduğunu düşündükleri bölgeler için Ankara'nın çeşitli ilçelerinde ve mahallelerinde itiraz mekanizmaları şimdiden çalıştı. İlçe seçim kurullarına başvuruda bulundular. Ancak o başvuruları il seçim kuruluna olan başvurular izleyecek. Çok muhtemeldir ki izli mevzuat uyarınca en az iki kez Ankara'daki tüm oyların tekrar sayılması söz konusu. Ankara nüfusu yaklaşık 4 milyonu aşkın bir nüfus. Bunun da yaklaşık yarısından fazlası seçmen yaşındaki bir nüfus. Dolayısıyla çok ciddi bir oyun yeniden sayımı söz konusu olacak. Hafta ortasına değin de eline mazbatasını alarak resmi olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı benim diyecek olan adayın kim olduğunu şimdiden söylemek gerçekten çok güç. Çünkü Ankara'da gece yarısından sonra özellikle çok hareketli dakikalar yaşandı. CHP'nin adayı Mansur Yavaş, Yeni Mahalle ve Çankaya ilçeleri, ki bu ilçeler geleneksel olarak CHP'nin güçlü olduğu ilçeler, bu ilçelerdeki sandık sonuçlarının, daha doğrusu sandık sonuçlarının birleştirme tutanaklarının daha yeni yeni yazılması nedeniyle kendisinin başkanlığını ilan etti. Yaklaşık 27 bin oy farkı olduğunu söyledi. Sonra bu oy farkı her geçen dakika düştü. Ve saat sabah 4 civarı bu sefer AK Parti Genel Merkezi'nde ve AK Parti Ankara İl Koordinasyon Merkezi'nde bir hareketlilik yaşandı. Bu sefer Melih Gökçek'le 9 bin oy civarında bir farkın açıldığı ortaya çıktı. Sonra gittikçe Gökçek lehine oy farkının arttığı bilgisi gelmeye başladı. AK Parti Genel Merkezi'ni de özellikle zikrettim. Şunu söylemekte yarar var. Başbakan Erdoğan'ın balkon konuşmasını yaptıktan sonra ayrıldığı ve ayrılacağı yönünde bilgiler gelmişti. Ancak bu bilgilerin yanlış olduğu ortaya çıktı. Melih Gökçek'in karargahında değil, ancak AK Parti Genel Merkezi karargahında Melih Gökçek'in aldığı oylar dikkatle izlendi. Bizzat Başbakan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde ayrılmadan oradaki seçim sonuçlarını bizzat takip etti. Ancak şöyle bir durum var. Balkon konuşmasını Başbakan Erdoğan yaptığı sırada Melih Gökçek yanında değildi. Bu da şu yoruma neden oldu. Henüz Ankara'daki o saat itibariyle ki yaklaşık saat gece 12, gece yarısını geçmişti. 01 ile 12 arasında bir saatti. Dolayısıyla Melih Gökçek'in o saatte henüz ipi göğüsleyip göğüslemediği yönündeki tablo çok karışık olduğu için o nedenle de Başbakan Erdoğan'ın balkon konuşmasında Erdoğan'ın yanında yer alan isimlerden biri olmadığını Melih Gökçek. Kendi seçim karargahı olan AK Parti Ankara İl Koordinasyon Merkezi'nde bekledi ve oradan takip etti sonuçları. Mansur Yavaş'ın gün içerisinde 3 ayrı açıklaması oldu. Bu 3 ayrı açıklamasında da kendinden çok emin bir şekilde Ankara'yı kazanacağı yönünde beyanlar verdi. Melih Gökçin ise bu saat itibariyle 2 açıklaması oldu. Ve son olarak açıklamayı yapan kişi Melih Gökçek'ti. Ve o da yaklaşık oy farkını 30 bin civarına getirdiğini belirterek kendisini Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan etti. Eğer bu sonuç doğru ise hafta içinde de İl Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından Gökçek'lerine olan bu mevcut sonuç onaylanırsa Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 5. dönem yönetecek isim olacak. Gökçek son 20 yıldır Ankara'yı yönetiyor. 1994 seçimlerinden itibaren yönetmeye başladı. İlk kazandığı seçimlerde sosyal demokrat oyların kısmi olarak bölünmesi söz konusuydu. Bu sonraki yıllarda da devam etti. Ancak o yıllar boyunca sosyal demokrat oylarda da eğilme söz konusu oldu. Ve bu yıla geldiğimizde yani 2014'e geldiğimizde CHP'nin adayı, sosyal demokrat ağırlıklı bir parti olarak bilinen CHP'nin adayı ise Milliyetçi Hareket Partisi kökenli, milliyetçi çizgiden gelen Mansur Yavaş oldu. Yavaş isminde bir birleşme sağlanabileceği beklentisi vardı. Aslında kısmen sonuçlara baktığımızda o beklenti haklı da çıktı. Çünkü CHP geçtiğimiz yıllara oranla aldığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki genel oy oranlarını arttırmış oldu Mansur Yavaş ile. Henüz Ankara'da bu çerçevede CHP'nin mi AK Parti'nin mi ipi görüşlediğini söylemek için erken. Dolayısıyla hafta içinde hafta ortasını beklemek gerekecek görünüyor. Oldukça çekişmeli bir yarış geçti başkentte. Başkentin tabii ki sembolik anlamı çok fazla. Her iki parti de bu nedenle başkenti kazanmak istedi. AK Parti açısından da şöyle bakmak lazım. 20 yıldır Gökçek ismi nedeniyle sağ kesimde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın CHP'ye kaybedilmesi bir hezimet olarak görülecekti Ankara için. Dolayısıyla iktidar partisi de böyle bir hezimet tablosunu yaşamak istemedi. Ve Melih Gökçek son açıklamasını Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte yaptı. Dolayısıyla hükümet kanadının desteğinin Gökçek'te olduğu görüntüsü de verilmiş oldu son basın toplantısıyla diyebiliriz.
Başbakanın balkon konuşmasına gelmeden önce şunu diyeceğim. Sen tabii iki partinin ilk koordinasyon merkezinde parti heyecanını izledin. Melih Gökçek kazandığını varsayarsak bu seçimi son kez belediye başkanlığı yapacağını, bunun son dönemi olduğunu söyledi. Ayrıca Melih Gökçek mesela Mansur Yavaş'ın bazı usulsüzlük iddialarına karşı insanları sokağa dökme amaçlı girişimler olduğunu söyledi. Bunun insanları sokağa dökmeyi amaçladığını söyledi. Sen gözlemledin mi? Gerçekten insanlar sokağa döküldü mü? Veya oy sandıklarının başında seçim sayımı sırasında nasıl bir hareketlilik oldu?
Şunu hatırlatmakta yarar, yarar var. Türkiye bu seçime bir yerel seçim havasından çok bir genel seçim atmosferinde gitti. Özellikle kamuoyuna 17 Aralık tarihinde yansıyan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları çerçevesinde Türkiye'deki genel algı bu seçimlerin iktidardaki AKP'ye bir güven oyu olup olmayacağı yönündeydi. Dolayısıyla bu algıyı bizzat Başbakan Erdoğan da miting meydanlarında kendisi ifade etti. Bu çerçevede şunu belirtmekte yarar var. Türkiye bu seçime, bu yerel seçime daha doğrusu her zamankinden daha gergin bir siyasi atmosferde gitti. Çok farklı bir süreç yaşandı bu yerel seçime gelmeden önce. Bunu anımsattıktan sonra şunu belirtmekte yarar var. Ankara'da değil sadece Türkiye genelinde seçimlerin güvenliğine dair çok ciddi soru işaretleri vardı. Ve bu haftalar öncesinde başladı. Bu soru işaretleri bugün de farklı gerekçelerde devam etti. Bu soru işaretlerinden biri Türkiye'de örneğin Twitter'ın yasaklanmış olması. Twitter önemli bir sosyal paylaşım aracıydı Türkiye'de. Ki hala yasağa rağmen insanlar farklı biçimlerde Twitter'a girip tweet mesajları paylaşmaya devam ediyorlar. Ancak bu sosyal medya aracının kapatılmış olması da başta olmak üzere seçimlerde usulsüzlük yapılacağına dair olan kamuoyu algısını arttırdı. Sadece Ankara değil, Türkiye genelinde sandıklara sahip çıkma çağrısı yapıldı çok farklı kesimler tarafından. Ve bu çağrı çerçevesinde gün boyunca insanlar kendi sandık tutanaklarını, kendi oy kullandıkları yere ilişkin bilgileri ya da kendi gözlerine çarptığını iddia ettikleri usulsüz işlemleri bildirmeye, sosyal medya aracılığıyla paylaşmaya başladılar. Dolayısıyla çok sayıda noktada Türkiye genelinde seçim sonuçlarına yönelik itirazlar meydana çıktı. Çok çeşitli iddialar oldu gün boyunca. Mesela bu iddialardan birini de anımsatabiliriz. O iddialardan biri de Suriyeli mülteciler var biliyorsun Türkiye'de çok sayıda. Ve o mültecilere çalışma kartı niteliğinde bir geçici kimlik belgesi verildi. O geçici kimlik belgesiyle aslında ölmüş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına oy kullanma girişimleri olduğu gibi çok sayıda iddia gün boyunca tartışıldı, konuşuldu Türkiye'de. Ankara özeline dönecek olursak, örneğin Ankara'da Ankara'nın önemli merkez ilçelerinden biri olan Keçiören'de de bir elektrik kesintisi yaşandı. Aslında elektrik kesintisi de yine Türkiye'nin bugün yaşanan ilginçliklerinden biri oldu. Neden ilginçlik diye belirtiyoruz? Çünkü bizzat Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın bu işle ilgilendiğini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de açıkladı. Yine bir başka AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop da açıkladı. Bu iki isim de Türkiye genelinde bir elektrik kesintisiyle ilgili problem olduğunu doğruladılar. Mesela Gaziantep'te böyle bir problem yaşandığı belirtildi. Yine böyle bir problemin yaşandığı illerden biri olarak Hatay sayıldı. Ve Ankara'da ise Keçiören ilçesinde yaşandığı belirtildi. Tabii elektrik kesintisinin önemi ne? O da şu, ildeki seçim sonuçlarının birleştirilmesi için tabii ki internet üzerinden elektronik bir ağ sistem kullanıyor YSK ve İl Seçim Kurulu. Dolayısıyla herkesin zihninde acaba o sandıklardan ortaya çıkan sonuçlar dijital ortama aktarılırken, elektronik ortama aktarılırken bir sıkıntı mı yaşanıyor, bir usulsüzlük mü yaşanıyor endişesi doğdu. O endişe Mansur Yavaş tarafından da dile getirildi. CHP tarafından sık sık dile getirildi ana muhalefet partisi tarafından. Ana muhalefet partisinin sözcüsü örneğin Haluk Koç genel merkezde yaptığı konuşmada bunu dile getirdi. Dolayısıyla bu endişeler dile getirildi. Sokağa dökme suçlamasına gelince Melih Gökçe'nin bu suçlama şöyle ifade etmek lazım. Mansur Yavaş'ın amacı insanlar sokağa çıksın ve şiddet uygulasın olarak algılamak herhalde doğru olmayacaktır. Mansur Yavaş genelde şu çağrıyı yaptı, sandıklara sahip çıkın. Sandıklara sahip çıkma çağrısının arkasında şu var, sandıklar ilgili okullardan belli bir saatten sonra toplanarak mühürlü bir şekilde sandıkların içinden çıkmış olan oy kusurları, oy zarfları mühürlü bir poşetle, mühürlü bir torbayla ilçe seçim kurullarına, oradan da il seçim kuruluna gelerek toplanmaya başlıyor. Bu neden önemli? Çünkü sonrasında yapılacak itirazlarda o torbalar içerisindeki oylar yeniden sayılacak. Her torbanın üzerinde ait olduğu sandığın numarası bulunuyor. Dolayısıyla Mansur Yavaş ve ekibi bu oy torbalarının toplanması aşamasında da insanların okullarda bulunarak bu sürece şahitlik etmesi yönünde bir çağrıda bulundular. Aslında bu çağrıyı doğrudan insanları provoke etmek ve sokağa dökmek olarak yorumlamak belki de kısmen haksızlık olacaktır Mansur Yavaş ve ekibine. Dolayısıyla gün boyunca Türkiye genelinde iddialar ve itirazlar vardı peşi sıra. Sadece muhalefet partisi değil, iktidar partisinin kendisinden de sandıklara sahip çıkma çağrısı gelmişti. bu çerçevede de insanların o oy torbalarının toplanması ve merkeze götürülme süreçlerinde de duruma tanıklık etme isteklerini, taleplerini ve bu yönde muhalefetten yapılan çağrıları da bir anlamda saygıyla ya da demokrasinin gereği gibi karşılamakta yarar var. Çünkü buradaki çağrı bir şiddete başvurma çağrısı değil. İfade ettiğimiz gibi söz konusu oy kusurlarına, oyların bulunduğu torbalara sahip çıkma çağrısı diyebiliriz.
Bu arada tabii seçimde ilk zaferi Başbakan Erdoğan balkon konuşmasıyla ilan etti. Balkon konuşması artık Türk seçmeninin, Türk halkının artık aşina olduğu bir şey. Bu dördüncü balkon konuşması oldu. Senden açıkçası bunun önceki konuşmalara göre farkının ne olduğunu soracağım. Çünkü gerçekten burada hepimizin duyduğu gibi Gülen cemaatine yüklendi. Gerçekten vatan hainleri ifadesini kullandı. İnlerine gireceğiz dedi. Muhalefeti eleştirdi. Gülen cemaatiyle tabii Pensilvanya ifadesini kullanarak onlarla birlikte hareket ettiğini söyledi bu noktada. Ve sadece muhalefete bir tane söz var. Yani şunu okuyabilirim buradan. Muhalefete söylediği bir çağrı var. O da gelin yeni bir sayfa açalım. Türkiye'nin menfaati her şeyin üzerinde olsun dedi. Bu kullandığı yakınlaşmayı çağrıştıran tek ifadesi oldu. Sen nasıl yorumlayabilirsin bu konuşmayı Yıldız?
Şöyle yorumlamak bence mümkün değil. Mesela ben Başbakan'ı AK Parti Genel Merkezi'ndeki o balkon bölümünde dinlerken, kendisini izlerken şöyle gördüm. Sanki Başbakan Erdoğan her hafta salı günleri mecliste yaptığı AKP grup toplantısını gerçekleştirmekte gibiydi. Çünkü yaklaşık son 3 aydır hem AKP grup toplantılarında hem de sonra seçim gezisi nedeniyle yaklaşık bir aydır çıktığı il ziyaretlerinde yaptığı miting konuşmalarında çok benzer sözler sarf etmişti. Dolayısıyla kamuoyundaki beklenti geçmiş yıllardaki yaptığı 3 konuşmada, balkon konuşmasında olduğu gibi uzlaşma çağrısı yapmasıydı. Ancak o beklenti adresi bulmadı diyebiliriz aslında. Çünkü Başbakan Erdoğan senin aktardığın notun yanı sıra bir de şöyle bir cümle kullandı. Ve bunu da en son bölümde birkaç cümle söylerken, konuşmasını bitirirken kullandı. O cümle şöyleydi. 76 milyonu sıcakladığını belirten yine ifadeler kullandı. Bugün aslında dedi Türkiye'de 76 milyon kazanmıştır bu sonuçlarda dedi. Ancak o cümleler çok sınırlıydı. Ve diğer geçmişte yaptığı 3 balkon konuşmasından da farklıydı. Bence bu 4. balkon konuşması, balkon konuşması tabiriyle Türkiye siyasetine kavramlaştırılan Erdoğan'ı uzlaşmacı, demokrat bir lider olarak literatürde adlandıran siyasi yaklaşımdan farklıydı demek mümkün. Çünkü bu akşam balkondaki Erdoğan daha önce 3 seferde olduğu gibi uzlaşma, demokrasi çağrılarını çok arka plana atmış görünüyordu. Senin de ifade ettiğin gibi paralel yapı ifadesiyle hedef aldığı 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından bugüne sorumlu gördüğü tüm bu süreçler nedeniyle suçladığı Fethullah Gülen cemaati grubuna yönelik sözleri vardı. Çok ciddi bir operasyon sinyali verdi. Kaçanlar kaçtı, kaçmayanlar için gereğini yapacağız gibi ifadeler kullandı. Dolayısıyla bu sözler hemen algılandığı biçimiyle söylemek gerekirse ciddi bir polis operasyonunun hatta Türkiye'de başlayabileceği, son bir hafta içerisinde anımsanacağı üzere Gülen cemaatiyle yakın olduğu iddia edilen gazeteci, yazar gibi isimlere bir takım gözaltılar söz konusu olmuştu örneğin Önder Aytaç gibi. Şimdi bunların devam edebileceği ve bunun genişleyebileceği yönünde bir algı oluştu. Dolayısıyla bu akşamki konuşma beklenen Erdoğan'ın artık siyasi atmosferi düşüreceği umut edilen ya da en azından bazı kesimler için seçim gecesi yapacağı konuşmayla o mesajı verecek iddiasında bulunan taraflar için beklenildiği gibi olmadı. Erdoğan sertliği oldukça yüksek, mesajları oldukça net ve son 3 aydır verdiği mesajların altını aslında kalın harflerle çizen bir balkon konuşması yaptı. O balkon konuşmasıyla ilgili bir de görsel bir detayı aktarmakta yarar var. Başbakan Erdoğan balkona eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra kızı Sümeyye Erdoğan ve yolsuzluk rüşvet soruşturmasında ismi çok sıkça anılan oğlu Bilal Erdoğan'la birlikte geldi. Anımsanacağı üzere Bilal Erdoğan'la ilgili çok sayıda iddia, ses kaydı ve görüntü kayıtları, fotoğraf kayıtları söz konusuydu ve İstanbul'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan soruşturma dosyasında da adı sıkça geçiyordu. Bilal Erdoğan'la birlikte halkı selamladı ve özellikle Bilal Erdoğan'ın da balkondaki tavrı dikkat çekiciydi. Erdoğan ailesi fertleri her zaman Erdoğan'la birlikte halkı selamlarlar ama bu sefer Bilal Erdoğan özellikle ön plandaydı. En önde babasıyla birlikte uzun süre halkı selamladı. AK Parti kurmayları hatta o selamlama bittikten sonra Erdoğan'ın yanına geldiler. Ve o görüntü itibariyle başbakan oğlunu ön plana almış görünüyordu. Oğluyla birlikte özellikle halkı selamlamayı tercih ettiği izlenimi yaratıldı. Bunun yanı sıra şunu da söylemek lazım. Balkondaki bir başka görsel açıdan dikkat çekici nokta yine adı yolsuzluk ve soruşturmalarında anılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fezleke dosyası olağanüstü toplantıyla görüşülen eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da balkondaydı. Egemen Bağış'ın orada olması şöyle dikkat çekti. Yine adı ve aynı soruşturmada geçen eski 3 bakan orada yoktu. Ancak Egemen Bağış oradaydı ve şimdi kabine üyesi olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, İçişleri Bakanı Efkan Ala gibi Egemen Bağış da balkondaydı ve halkı Erdoğan'la birlikte selamladı. Ancak az önce de belirttiğim gibi diğer adı soruşturmada geçen 3 eski bakan AK Parti Genel Merkezi'nde yoklardı ve o balkon selamlamasında yer almadılar. Dolayısıyla Bilal Erdoğan'la birlikte yapılan çıkış, Egemen Bağış'ın orada bulunması bir anlamda Başbakan Erdoğan'ın seçim sandığını bu soruşturma sürecini de atlayacak bir süreç olarak gösteren ve belirten yaklaşımının bir sanki sinyalini vermiş oldu diyebiliriz. Ancak bundan sonra ne olacak? Bunu açıkçası kesinmek güç olmakla birlikte şunu söylemek mümkün. Belki muhalefetle bir parça uzlaşma çağrısıyla uzlaşma yol ve yöntemleri aranabilir. Ancak Erdoğan, Fethullah Gülen cemaati grubuyla tüm köprüleri atmış görünüyor. Ve o gruba yönelik ciddi bir şekilde içerisinde polis operasyonunun da yer alacağı bir sürecin başlayacağını söylemek yanlış olmaz. Çünkü AK Parti geçtiğimiz bu üçüncü yerel seçimiydi AK Parti'nin ve geçtiğimiz iki yerel seçime göre de Türkiye genelinde oy oranını arttırmış görünüyor. Dolayısıyla Başbakan Erdoğan bu seçim sonuçlarını bir anlamda yeniden güven oyu aldığı yönünde yorumlayacak. Son bir nokta şunu düşelim. Bu seçim sonuçları itibariyle Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı da yeniden gündeme taşındı. Anımsanacağı üzere Türkiye bir seçim sürecini daha önümüzdeki aylarda yaşayacak. Ağustos ayında da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı halk oylamasıyla seçilecek. O seçim içinde Başbakan Erdoğan'ın aday olup olmayacağı çok uzun süredir Türkiye'de konuşuluyordu. Şimdi halktan güven oyu aldığını hisseden bir Erdoğan ve oy oranını arttıran bir AK Parti ile Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı da yeniden sıcak bir tartışma konusu Türkiye'de. Hatta kendi kurmayları da bunu Erdoğan'ın karar verebileceğini, ancak halkın onu istediğine dair bir sonucun sandıkta çıktığı yerinde mesajları şimdiden vermeye başladılar diyordu Gerisay.
Yıldız Yazıcıoğlu, bütün gece boyunca çalıştın. Diğer meslektaşların gibi sabaha kadar başbakanın balkon konuşmasından CHP'nin, AK Parti'nin ilk koordinasyon merkezlerine gittin. Orada gözlemlerin oldu. Bütün bu aydınlatıcı gözlemlerin ve açıklamaların için çok teşekkür ediyoruz. Sabahın 7'sinde, Türkiye saatiyle sabahın 7'sinde sabırla sorularımızın yanıtlarını verdin. Çok çok teşekkürler Yıldız Yazıcıoğlu'na.
Ben teşekkür ediyorum.